Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. فَإِنَّ أَسْلَغَ الْحَدِيثِ كِتَابَ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Faziletin korunması dersimize hicabın dördüncü deliliyle devam ediyoruz. Nur suresinde yer alan iki ayet-i kerime bu dördüncü delili teşkil etmektedir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Müminlere söyle ki, gözlerini haramdan sakınsınlar, mahrem yerlerini de korusunlar. Böylesi onlar için daha temizdir. Şüphe yok ki Allah yaptıkları işlerden çok iyi haberdar olandır. Mümin kadınlara da de ki, gözlerini haramdan sakınsınlar, mahrem yerlerini korusunlar. Dışarıda kendiliğinden görünen kısmı hariç süslerini göstermesinler. Başörtülerini de yakalarının üzerine indirsinler. Ziynetlerini eşlerinden, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kardeşlerinden, kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi Müslüman kadınlarından, cariyeleri olan Müslüman ve kafir kadınlarından, kadınlara meyli olmayan erkeklerden ve kadınların avret yerlerini henüz anlamayan erkek çocuklardan başkasına sakın göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye de ayaklarını vurmasınlar. Ey iman edenler, Allah'a topluca tevbe edin ki felah bulasınız. Nur suresi 30-31. ayetler. Bu iki ayet-i kerimede hicabın ve yüzün örtülmesinin farz oluşuna dair delalet, biri diğeriyle alakalı dört şekilde ortaya çıkmaktadır. Yani bu dört açının her biri birbiriyle bağlantılıdır. Birincisi, birinci ayette ve ikinci ayetin başında aynı zamanda hem erkeklere hem de kadınlara gözlerin haramdan sakınılması ile mahrem yerlerinin korunması emrinin verildiğini görüyoruz. Bunun tek sebebi zina günahının büyüklüğü ve gözü haramdan sakınmak ile mahrem yerlerini korumanın hem dünyada hem de ahirette müminler için daha temiz oluşu ve bu hayasızca günaha düşmekten uzak tutmasıdır. Şüphesiz mahrem yerinin korunması ancak bu hususta esenliğe kavuşup günahtan korunmak için gerekli sebepleri gerçekleştirmekle olabilir. Bu sebeplerin en büyüğü gözün haramdan sakınmasıdır. Gözün haramdan sakınması ise ancak bedenin bütünüyle ve gerçek anlamda örtülmesiyle gerçekleşir. Yüzün açılmasının yüze bakıp ondan zevk almaya sebep olduğu hususunda aklı başında hiç kimsenin bir şüphesi yoktur. Gözler de zina eder. Gözlerin zinası bakmaktır. Vesile ve sebeplerin hükmü maksatlarına göre değişir. Bundan dolayı bundan sonraki şekilde açıklayacağımız gibi hicab emri açıkça gelmiş bulunmaktadır. İkinci şekil, dışarıda kendiliğinden görünen kısmı hariç süslerini göstermesinler. Yani bilerek ve kasti olarak yabancılara hiçbir ziynet göstermesinler. İsteyerek değil de zorunlu olarak kendiliğinden görünen müstesnadır. Kadının bluz ve başörtüsünün üstüne giyindiği cilbap, yani abanın dış yüzü gibi gizlenmesine imkan bulunmayan şeyler buna örnektir. Yani aslında kadının tamamen gizlenmesi esastır fakat dışarı çıktığı zaman ne yapacak? Ev içerisinde giydiği kıyafetin üzerine çarşafını giyecek. Dolayısıyla bu çarşafını da göstermeme gibi bir imkanı yok. İşte bu kendiliğinden görünen kısmı hariç, yani kendi isteğiniz olmaksızın görünen kısmı hariç diye istisna edilen kadının dış elbisesidir. Bu gibi şeylerin görünmesi, onlara bakılması, yabancı kadının bedeninden herhangi bir tarafı görmeyi gerektirmez. İşte bu gibi şeylerin görülmesi affedilmiştir. Allah Azze ve Celle'nin süslerini, ziynetlerini göstermesinler buyruğundaki ilahi ifadenin bir sırrı üzerinde dikkatle duralım. Yüce Allah burada süsün gösterilmemesi fiilini kadınlara isnat etmiş bulunmaktadır. Bu muzari bir fiildir, yani geniş zaman fiili. Bilindiği gibi nehi eğer muzari kip ile gelirse haram hükmünü daha da vurgulu bir şekilde ifade eder. İşte bu da bedenin tümünün ve üzerinde bulunan yapay süslerin örtülmesinin farz olduğuna açık bir delildir. Yüzün ve ellerin örtülmesi ise öncelikle söz konusudur. Diğer taraftan kendiliğinden görünen müstesna ifadesindeki istisnada fiil kadınlara isnat edilmemiştir. Yani kendiliğinden gösterilen denilmeyip kendiliğinden görünen denilmiştir. Çünkü bu fiil geçişli değil, geçişsiz olarak zikredilmiştir. Bu da şunu gerektirmektedir. Kadın mutlak olarak süsünü gizlemekle emrolunmuştur. Onun herhangi bir bölümünü açığa çıkarmakta serbest bırakılmış değildir. Kasıt bulunmaksızın zorunlu olarak kendiliğinden görünen kısmı müstesna. Süsün herhangi bir kısmını kasti olarak açması caiz olamaz. Zorunlu olarak görünenden dolayı ise onun için bir günah söz konusu değildir. Rüzgar veya tedavi ve buna benzer zorunlu haller sebebiyle ziynetinin herhangi bir kısmı açılması buna örnektir. Bu durumda bu istisnanın anlamı zorluğu kaldırmaktadır. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 286. ayetinde Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez buyurmuştur. Yine o size kaçınılmaz olarak kendisine ihtiyaç duyduklarınız müstesna olarak neyi haram kıldığını ayrı ayrı açıklamıştır buyurmuştur. En'am suresi 119. ayetinde. Üçüncü şekil başörtülerinde yakalarının üzerine indirsinler buyurulmuştur. Allah Azze ve Celle mümin kadınlara bedenlerini ve az önce söz edilen iki yerdeki süslerini örtmelerini emrettikten, kadının ziynetinin herhangi bir kısmını açmayı kastetmemesini buyurduktan, kast olmadan görünenin affedileceğini anlattıktan sonra burada tesettürün mükemmelliği için başkasına gösterilmesi haram olan süsün kapsamına bedenin tamamının girdiğini açıklamaktadır. Bluz adeten boynun, gerdanın ve göğsün bir bölümünü gösterecek şekilde yaka bölümü kesik olduğundan ötürü Allah Azze ve Celle onun setredilip örtülmesinin farz oluşunu ve kadının bluzun örtmediği bölüm üzerine hicabını nasıl indireceğini belirterek başörtülerinde yakalarının üzerine indirsinler diye buyurmaktadır. Bu buyruktaki darp yani indirmek bir şeyi bir şeyin üzerine düşürmek demektir. Onların üzerine zillet darp edildi. Âl-i İmrân suresi 112. ayetinde olduğu gibi. Yani nasıl ki çadır kurulduğu zaman altındakiler örtülüyor ise zillet de onları öylece örtmüştür. Humur yani başörtüleri kelimesi buradaki himar kelimesinin çoğulu olan kelimedir. Hamr kelimesinden gelir. Bu da setretmek ve örtmek demektir. Şaraba hamr denmesi de bundan ötürüdür. Çünkü şarap aklı setredip örter. Hafız İbn Hacer rahimullah Fetül Bari de şöyle der. Kadının himarı da buradan gelmektedir. Çünkü o kadının yüzünü örter. Yani himar denilen örtü kadının yüzünü de örten bir başörtüsüdür. Kadın hicaba bürünüp yüzünü örttüğü vakit ihtemeratil mer'a ve tehammerat denilir. Cuyup yani yakalar kelimesi ceyip kelimesinin çoğuludur. Bu da bluzda uzunlamasına açılan bir yarık demektir. Buna göre başörtülerini yakaların üzerine indirsinler emri Allah Azze ve Celle'nin mümin hanımlara yönelik bir emri olup onlardan başörtülerini açık yerlere sağlam bir şekilde sarkıtmaları emrini içerir. Açık yerler ise baş, yüz, boyun, gerdan ve göğüstür. Bu da kadının başına koyduğu ve sağ taraftan sol omzuna doğru doladığı başörtüsünü sarmaklı olur. İşte takannu yani başın örtülmesi budur. Bu şekilde cahiliye dönemi kadınlarının başörtülerini arkalarından salarak ön taraflarını açık bıraktıkları uygulamalarından farklıdır. Bu buyrukla kadınlar tesettürle emrolunmaktadır. Bundan önceki ifadeyle uyum arz eden ve görüldüğü gibi Arap diline de uygun gelen bu tefsir açıkça şunu gösterir. İşte ashabın hanımlarının anladıkları ve uyguladıkları da budur. Buna bağlı olarak Bukhari sahihinde açtığı başlıkta başörtülerini yakalarının üzerine indirsinler dedikten sonra isnadını kaydederek Ayşe radıyallahu anh'ın şu sözünü nakleder. Allah ilk muhacir kadınlara rahmetini ihsan buyursun. Allah Azze ve Celle başörtülerini yakalarının üzerine indirsinler buyruğunu indirince çarşaflarını yırtarak onlar ile yüzlerini örttüler. İbn Hacer Fetül Bari de bu hadisi açıklarken onunla örtündüler ifadesi yüzlerini örttüler demektir dedikten sonra önce geçtiği şekilde örtünme şeklini açıklamaktadır. Bu hususta tartışmaya koyularak yüzün açılacağını söyleyen ve buna Allah Azze ve Celle'nin bundan açıkça söz etmediğini ileri süren kimseye şunları söyleriz. Şanı Yüce Allah burada aynı şekilde başı, boynu, gerdanı, göğsü, pazuları, kolları, elleri de söz konusu etmemektedir. Acaba bunları açmak caiz midir? Yani bunlar diyorlar ya Allah Azze ve Celle açıkça yüzün örtülmesini burada emretmiyor. Fakat emredilen şey ne? Başları üzerinden humurlarını, hımarlarını yani yüz örtülerini sarkıtsınlar, başörtülerini sarkıtsınlar. Bu emir hem kolları, pazuları, göğüsleri, boynu bunların hepsini kapsayacak şekildedir. Burada yüz zikredilmiyor dediğin zaman o zaman boyun da zikredilmiyor, göğüs de zikredilmiyor. O zaman bunları açmak caiz midir? Yani bu şekilde iddia edenin iddiasının geçersizliğine vurgu yapıyor müellif. Eğer bize hayır diyecek olursa biz de ona yüz de böyledir. Onun da açılması öncelikle caiz olmaz deriz. Çünkü yüz güzelliğin ve çekiciliğin toplandığı yerdir. Şeriat nasıl olur da başın, boynun, gerdanın, göğsün, kolların, ayakların setredilmesine emreder de yüzün setredilip örtülmesine emretmez. Oysa o daha çok fitneye düşürücüdür. Bakana ve kendisine bakılana daha çok etki eder. Aynı şekilde ashabın hanımlarının ayeti anlayışı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Çünkü onlar bu ayet nazil olunca yüzlerini de örtmekte adeta birbirleriyle yarıştılar. Dördüncü şekil, gizledikleri ziynetleri bilinsin diye de ayaklarını vurmasınlar emrindedir. Allah Azze ve Celle süsün gizlenmesini emredip nasıl başörtüsü kullanılacağını, onun yüzün, göğsün ve benzeri organların üzerine bırakılacağını söz konusu ettikten sonra tesettürün mükemmel olması ve fitneye düşmeye iten sebepleri ortadan kaldırılması için mümin hanımlara yürüdükleri takdirde ayaklarını yere vurmalarını yasaklamaktadır. Ta ki üzerlerindeki halhal ve buna benzer süs eşyalar ses çıkarmasın. Bu yolla ziynetleri bilinmesin ve fitneye sebep teşkil etmesin. Böyle bir uygulama şeytanın işindendir. Bu şekilde üç türlü delalet vardır. Birincisi, mümin hanımların üzerlerindeki süslerin bilinmesi için ayaklarını yere vurmaları haramdır. İkincisi, mümin hanımların ayaklarını ve ayakları üzerindeki süsleri setretmeleri gerekir. Bunları açmaları caiz değildir. Üçüncüsü, Allah mümin hanımlara fitneye çağıran her bir şeyi haram kılmıştır. Kadının yabancı erkekler karşısında yüzünü açması öncelikle ve daha güçlü bir şekilde haramdır. Çünkü yüzün açılması fitnenin çıkması ve fitnenin harekete geçirilmesi için daha güçlü bir sebeptir. Dolayısıyla yüzün örtülmesi ve yabancıların önünde açılmaması daha doğrudur. Aklı başında hiç kimse bu hususta şüphe etmez. Şimdi bu ayetin yabancı erkeklere karşı kadının başın üzerinden ayaklara kadar hicaba bürünmesi gerektiğini nasıl ortaya koyduğuna ve bedenin yahut da süslerinin herhangi bir bölümünün fitneye düşürür ihtimali dolayısıyla kasten açmaya götüren kapıları nasıl kapattığına dikkat edelim. Şer'i hükümlerini koyup bu hükümlerini hikmetli ve sapasağlam kılan Allah'ın şanı ne yücedir? Birincisi, yaşlı kadınların hicabı bırakabileceklerine dair ruhsat ve bu ruhsatı kullanmayışlarının kendileri için daha hayırlı oluşu. Nur suresi 60. ayetinde şöyle buyrulur. Nikah ümidi kalmamış, yaşlanıp oturmuş kadınlar için süslerini göstermemek şartıyla dış giysilerini bırakmakta onlar üzerine vebal yoktur. Bununla beraber iffet etmeleri onlar için daha hayırlıdır. Allah çok iyi iştendir, çok iyi bilendir. Allah Azze ve Celle yaşları ilerlemiş ve bunun sonucunda ay halinden kesilmiş, çocuk doğurma ihtimalleri kalmamış kadınların, Yüce Allah'ın sözünü ettiği mümin hanımların hicaba bürünmelerini farz kılan ayet-i kerimedeki dış giyimleri olan cilbap ve hımarı bırakmalarına, yani yüzlerini açmalarına veya çarşaf giymemelerine ruhsat vermiştir. Böylelikle yüzlerini ve ellerini açabileceklerdir. Allah Azze ve Celle iki şartla bu hususta onlardan günah kaldırmıştır. Birinci şart, kendilerine süs namına herhangi bir şey bulunmayacak ve arzu duyulacak halden çıkmış olmalarıdır. Bunlar ise evlenme ümitleri kalmamış olan ve kendilerinin de böyle bir şeyi ummadıkları gibi kendileriyle kimsenin de evlenmeyi ümit etmeyeceği kimselerdir. Buna sebep onların kendileri de arzu duymayan ve kendilerine arzu duyulmayan derecede yaşlanmış olmalarıdır. Bir dereceye kadar güzelliği devam eden ve kendisine arzu duyulan kadınların ise bundan yararlanmaları caiz değildir. İkinci şart, herhangi bir ziynet ile süslenmemeleridir. Bu da iki hususla birlikte gerçekleşir. Birincisi, bunlar dış elbiseleri giymemekle açılıp saçılmak maksadını gütmemelidirler. Bundan maksatları, ihtiyaç duymaları halinde elbise yüklerini hafifletmek olmalıdır. İkincisi, ziynet eşyası, sürme, boya, dış elbiselerle güzelleşmek ve buna benzer çekici olan herhangi bir ziynete bürünmemiş olmalıdırlar. O halde mümin kadının yaşlanmış bir kadın olmadığı halde kendini böyle saymak suretiyle bu ruhsatı kullanmak yahut herhangi bir ziynet türüyle süslenerek dışarı çıkmak hususunda işi sıkı tutmalıdır. Daha sonra Yüce Rabbimiz bununla beraber iffetli davranmaları, iffet etmeleri onlar için daha hayırlıdır buyurmaktadır. Bu ise nikah ümidi kalmamış olan kadınların iffetli tarafı tercih etmeleri için bir teşviktir. Bir ziynete bürünmeseler bile bu tarafı tercih etmelerinin onlar için daha hayırlı ve daha faziletli olduğu belirtilmektedir. Bu ayet-i kerime mümin hanımların yüzlerini ve bedenlerinin diğer kısımlarını da süs eşyalarını da örterek hicaba bürünmelerinin farz olduğuna delildir. Çünkü bu ruhsat kendilerinden günahın kaldırıldığı haklarında vebalin söz konusu edilmediği nikah ümidi kalmamış kadınlar içindir. Eğer böyle değilse kadın yani nikah ümidi kalmamış, doğurganlığı kalmamış, yani iyice ihtiyarlamış değilse kadın, o zaman bunun yüzünü açması veya çarşafını çıkarması caiz değildir. Zira böyleleri hakkında kötü zan beslemek bu yaşa ulaşmış oldukları halde söz konusu olmaz. Ruhsat ise ancak azimetin söz konusu olduğu durumda söz konusu olur. Azimet ise bundan önceki ayet-i kerimelerde sözü geçen hicabın farz kılınmasıdır. Nikah ümidi kalmamış kadınların iffetli davranmalarının yüz ve ellerini açma ruhsatlarını kullanmalarından daha hayırlı olması da gösteriyor ki mümin hanımlar arasından bu yaşa gelmemiş olan kimseler hakkında iffetli davranmak bir farzdır ve bunu onlar için öncelikli olarak söz konusudur. Böylelikle buradaki iffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır buyuruyor ya Allah Azze ve Celle Nur Suresi 60. ayetinde. Demek ki iffet tesettürü ifade ediyor. Yani çarşafını giymeye devam etmesi, doğurganlığı kalmamış kadının çarşafını halen giymeye devam etmesi onun tesettürünü devam ettirmesi manasındadır. İffetli davranması budur. Yani bu ruhsatı kullanmaması. İşte ehli kitap kadınlarından iffetli davranmaları halinde evlenebilirsiniz diye izin veren ayette de kastedilen iffet bu. Eğer ehli kitap kadınları açık saçıksa bunlarla evlenmek caiz değildir. Ancak tesettürlü olursa ehli kitap kadınlarıyla evlenebilirsin. Yoksa açık saçık olduğu zaman ehli kitap kadınlarıyla da evlenmek caiz olmaz. Evet. Pak sünnetten delillere gelince bu konuda tabii pek çok delil var. Bunlardan aktarabildiğimizi aktaralım. Tertemiz sünnetteki bu deliller birçok açıdan ve pek çok hadis-i şeriflerle gelmiş bulmaktadır. Bu deliller kimi zaman yüzün setredilip örtülmesini açıkça ifade etmiş, kimi zaman cilbapsız dışarıya çıkılmayacağını, kimi zaman ayakları örtmeyi ve bunları setretmek için elbisenin sarkıtılması emrini ifade etmiş, kimi zaman kadının avret olduğu, avretin de setredilmesi gerektiğini dile getirmiş, bazen halveti yani yalnız baş başa kalmayı ve kadınların yanına yalnızken girmeyi haram kılmakla, kimi zaman evlenmek isteyen kimsenin evlenmek istediği kişiye bakma ruhsatını vermekle bu hükümler dile getirilmiş bulunmaktadır. Bu şekilde mümin hanımları koruyan ve onları iffet, haya, ırzlarını himaye eden, himaye çerçevesinde koruyan sünnetten çeşitli deliller gelmiş bulunmaktadır. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a şöyle diyor. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ihramda bulunuyor iken kafileler yanımızdan geçip giderdi. Bizim hizamıza geldiklerinde bizden herhangi bir kadın cilbabını başından yüzünün üzerine sarkıtırdı. Yanımızdan geçip gittiler mi onu açardık. Bu hadisi Ahmet, Ebu Davud, İbn-i Mace, Darekutni ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. İşte bu Ayşe radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ihrama girmiş sahabe hanımlarının biri mümin hanımın yüzünü örtmesi, diğer ihramlı kadının yüzünü açması şeklindeki birbiriyle çakışan iki farz ile ilgili davranışının açıklayan bir rivayettir. Yani neydi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ihramlı kadınlara yüzlerini örtmelerini yani peçe kullanmalarını ve eldiven kullanmalarını yasaklamıştı. Çünkü bu ihrama mahsus bir yasak. İhram dışında farz bunlar çünkü. Demek ki kadınlar erkekler geldiği zaman başörtülerini yüzlerine sarkıtıyorlardı. Peçe takmıyorlardı hacda. Hacca mahsus olmak üzere. Ama hac dışında peçe farzdır. Hacdayken yani ihramdayken sadece başörtülerini yüzlerine doğru sarkıtıyorlardı. Yani peçeden başka bir şey. Onlar bu şekilde bu emri yerine getiriyorlardı. Bu hicabın farz olduğunu gösterir. Bundan ötürü yüzünü örtüyordu. Eğer yanında ona yabancı bir erkek bulunmuyorsa ihram halinde yüzünü açma hükmüyle amel ediyordu. İşte bu Allah'a hamdolsun ki bütün mümin hanımlarının hicaba bürünmelerinin farz oluşuna açık bir delildir. Genel bir hüküm ile ilgili olarak buna dair açıklamalar daha önceden Ahzab suresi 53. ayet tefsirinde geçtiği gibidir. Bu hükmün umumi oluşunu bundan sonra zikredeceğimiz hadiste destekler. Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anh'a dedi ki, Bizler erkeklere karşı yüzlerimizi örterdik. Bundan önce de ihramlıyken saçlarımızı tarardık. Yani ihramdayken yüzlerini erkeklere karşı örttüklerini ifade ediyor. Bu hadisi İbn-i Uzeyme ve Hakim rivayet etmiş. Hakim Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre sahih demiş, Zehebi de onu onaylamıştır. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Allah ilk muhacir hanımlarına rahmet etsin. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar buyruğu nazil olunca onlar çarşaflarını yardılar, yani bir parçalarını yırttılar ve onunla yüzlerini örttüler. Bu hadisi Bukhari, Ebu Davud, Tirmizi, tefsirinde İbn-i Cerret Taberi, Hakim, Beyhaki ve daha başkalar rivayet etmişlerdir. Hafız İbn-i Hacer rahimullah'ın Fethül Bari'de dediği gibi burada onunla örtündüler lafzı yüzlerini örttüler anlamındadır. Yani oradaki ihtemerne biha, ihtemerne hımar kelimesinden geliyor. Yine yüzleri örtmek anlamındadır. Hocamız Muhammed Emin, yani Muhammed el-Emin eş-Şankıti rahimullah'ı kastediyor müellif. Advaul Beyan tefsirinde şöyle söylemektedir. Bu sahih hadis burada sözü geçen sahabe hanımlarının Allah Azze ve Celle'nin onlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar buyruğundan yüzlerini de örtmeleri gerektirdiği manasını çıkartmış oldukları hususunda açık bir delildir. Bunun için örtülerini yırtmış, onlara yaka yapmış ve böylece başlarını örtmüşlerdir. Yani o örtüleriyle Allah Azze ve Celle'nin yüzlerini de örtmelerini gerektiren başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar buyruğundaki emrine uyarak yüzlerini de örtmüşlerdir. Böylece insaflı bir kimse kesin olarak şunu anlar. Kadının erkeklere karşı hicaba bürünmesi ve yüzünü onlara karşı örtmesi Allah'ın kitabını açıklayıcı durumdaki sahih sünnette sabit olan bir husustur. Ayşe radıyallahu anh'a Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki emirlere uymak için ellerini çabuk tutan o kadınlardan övgüyle söz etmiştir. Bilindiği gibi onlar Allah Azze ve Celle'nin başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar buyruğundan yüzlerin de örtülmesi anlamını ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmişlerdir. Tabi bu dış örtünün siyah renkte olması da aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendikleri içindir. Yani sahabeler hicab emri geldiği zaman siyahtan başka bir dış örtü edinmediler. Bu da siyah rengin farz olduğunu, siyah renkten başka bir rengi tercih etmenin caiz olmadığını gösterir. Çünkü sahabelerin bu uygulaması, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu şekilde onaylamasıyla merfu sünnet, merfu hadis hükmündedir. Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 44. ayetinde sana da insanlara ne indirildiğini açıklayasın diye zikre indirdik buyurmuştur. Dolayısıyla onların kendiliklerinden bu buyruğu böylece açıklamalarına imkan yoktur. İbn-i Hacer Fethül Bari şöyle der. İbn-i Ebi Hatim'in Abdullah bin Osman bin Heysem'den onun Safiye'den bunu açıklık getiren bir rivayeti vardır. Şu şekildedir. Biz Ayşe'nin huzurunda Kureyş kadınlarını ve onların faziletlerini söz konusu ettik de şunları söyledi. Şüphesiz Kureyş kadınları faziletlidirler. Ama ben Allah'a yemin ederim ki Ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Onlar kadar Allah'ın kitabını tasdik eden, onlar kadar indirilen ilahi buyruklara iman eden kimse görmedim. Nur suresindeki başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar buyruğu indirilince erkekleri hemen onlara gidip bu surede Allah'ın indirdiği buyruğu onlara okudu. İstisnasız her bir kadın hemen kalktı ve örtüsüne yöneldi. Sabah olduğunda sabah namazına örtülerine bürünmüş olarak başları üzerine siyah kargalar varmış gibi namaz kıldılar. Nitekim bu az önce sözü geçen Bukhari'nin rivayetinde de açıkça geçmiş bulunmaktadır. Ayşe radıyallahu anh'a bilgisi, anlayışı ve takvasıyla birlikte o kadınlardan böyle büyük bir övgüyle söz etmekte ve Yüce Allah'ın kitabını onlardan daha çok tasdik eden, indirilen buyruklara onlardan daha çok iman eden kimse görmediğini açıkça ifade etmektedir. İşte bu onları Allah Azze ve Celle'nin başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar buyruğundan yüzlerini de örtmeleri gerektiğini anladıklarına açık bir delil olduğu gibi bu anlayışlarının Allah'ın kitabını tasdik etmenin, onun indirdiği emirlere iman etmenin bir neticesi olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu kadınların erkeklere karşı hicaba bürünmelerinin, yüzlerini örtmelerinin Allah'ın kitabını tasdik etmek ve indirdiği buyruklarına iman etmek demek olduğu da görüldüğü gibi açık bir ifadedir. İlme müntesip kimselerin kalkıp kitapta da sünnette de kadının yabancılara karşı yüzünü örtmesine delil teşkil edecek herhangi bir hususun varit olmadığını söyleyenlere gerçekten hayret doğrusu. Halbuki ashab kadınları bu işi Allah'ın buyruklarına iman ederek kitabına indirmiş olduğu emre uyarak yaptılar. Bu anlamdaki açıklamalar Bukhari'deki rivayette geçtiği gibi sahih hadisle sabittir. Ve görüldüğü üzere bütün Müslüman hanımlarının hicaba bürünmeleri gereği konusunda en büyük ve en açık delillerdendir. Sünnetten diğer bir delil, Ayşe radıyallahu anh'ın ifk hadisesiyle ilgili hadisinde şu ifadeler geçer. Safvan radıyallahu anh hicab emrinden önce beni görüyordu. Ben onu beni teşhis etmesi yani tanıması üzerine istircaı yani inna lillah ve inna ileyhi raciun demesi üzerine uyandım. Hemen ona karşı cilbabımla yüzümü örttüm. Bu hadisin sahih olduğu üzerinde yani Bukhari ve Müslim tarafından ittifak edilmiştir. Ahzab suresi 53. ayetin tefsirinde müminlerin anneleri ile bütün mümin hanımlar hakkında hicabın farz olduğuna dair açıklamalarda daha önce geçmişti. Diğer bir rivayet Ayşe radıyallahu anh'dan süt amcası Ebul Kuays'ın kardeşi Eflah ile başından geçen şu olaydır. O hicabın nüzulünden sonra yanına girmek üzere izin istemek için geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasının girmesine izin verinceye kadar o da ona izin vermedi. Bunun üzerine peygamberin izin vermesinin sebebi ise Eflah'ın onun süt amcası oluşudur. Bu hadiste Bukhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiştir. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadis neyi gösteriyor? Demek ki ev içerisindeki tesettür haremlik selamlık şeklindedir. Yani arada bir perde veya duvar olmak zorunda. Yani kadınların karşısına geçip de sohbet yapanlar kesinlikle sapıktırlar. Yani bu konuda sapık bir menheç edinmişlerdir ve ehl-i sünnetin dışındadırlar. Yani bu gün gibi açık bir meseledir. Bu hadis de gösteriyor ki Ebu Kuays yani Efla şayet Ayşe radıyallahu anh'ın süt amcası olmasaydı onun yanına giremeyecekti. Evet, İbn-i Hacer şöyle diyor. Bu hadisten kadının yabancı erkeklere karşı hicaba bürünmesinin farz olduğu anlaşılmaktadır. Yani hicap iki şekilde anlıyoruz. Ev içerisinde perde veya duvar arkası, ev dışına çıkmak zorunda kaldıkları zaman ise bütün bedenlerini örten cilbaplarını giymeleri. Altıncı rivayet, mümin hanımlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sabah namazına cilbaplarına bürünmüş olarak gelirlerdi. Sonra namazı bitirdiklerinde evlerine geri dönerlerdi ve alacakaranlıktan ötürü kimse onları tanıyamazdı. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ümmü Atiye radıyallahu anh'dan gelen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınların bayram namazgahına çıkartılmasını emredince onlar ey Allah'ın Resulü bazen birimizin cilbabı bulunmayabilir. Bu durumda ne yaparız diye sormuşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kız kardeşi ona cilbaplarından birini versin diye buyurmuştur. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu hadis aynı zamanda kadınlara da bayram namazının farz olduğunu gösteren delillerdendir. Ve cilbabı olmayanın dışarı çıkamayacağına dair bir delildir. Yani çarşafı yoksa kadının dışarı çıkması caiz değildir. Böyle bir durumda yani yoksa kız kardeş fazla örtüsü olan, fazla çarşafı olan kız kardeşi ona ödünç versin. Bayram namazı da öyle çıksın buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sekizinci delil İbn Ömer radıyallahu anh'a şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim büyüklenerek elbisesini sürükleyecek olursa kıyamet gününde Allah ona bakmayacaktır. Ümmü Seleme bunun üzerine şöyle sordu. Peki ya kadınlar elbiselerinin alt taraflarını, eteklerini ne yapacaklar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir karış gevşek tutarlar. Bir karış sarkıtırlar dedi. Ümmü Seleme o vakit ayakları görünür deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer bir zira yani bir dirsek boyu kadar sarkıtırlar ve bundan fazla gevşetmezler dedi. Bunu Ahmet ve Sünen sahipleri rivayet etmiştir. Tirmizi Hasen Sahih demiştir. Bu hadis iki bakımdan delil olarak gösterilebilir. Birincisi, kadın kendisine yabancı olan kimseye karşı bütünüyle avrettir. Buna delil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarının örtülmesini emretmesi ve bu önemli maksat dolayısıyla elbiselerini ve cilbaplarını sürüklemelerinin haram oluşundan kadınların istisna edilmesidir. Yani elbiseyi bu normalde topuk, ayak bilek kemiğini geçecek şekilde olması ateştedir buyuruluyor. Bu haramlıktan sırf kadının ayağı görülmesin diyerek kadınlara böyle bir ruhsat verilmiş. Yani bundaki maksat kadının ayağının görülmemesi. Bu da gösteriyor ki kadının tüm bedeni avrettir. İkincisi bedenin tamamının örtülmesinin farz oluşunun delaleti ise kıyasa göre öncelikle yani kıyası evlayla söz konusudur. Mesela yüzün çekiciliği ayaklardan daha ileridir. O halde yüzün örtülmesi ayaklarının örtülmesine göre daha öncelikli bir farzdır. Daha önemsiz olan örtülmesi emredilirken daha çekici ve fitneye düşücü olan bölümün açık bırakılmasını istemek her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah'ın hikmetine uygun değildir. Dokuzuncusu, İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle der. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, kadın avrettir. O dışarı çıktı mı şeytan onu kendisine yakınlaştırır veya bakışları ona çevirtir. Kadının Rabbine en yakın olduğu hal evinin içerisinde bulunduğu zamandır. Bunu Tirmizi, İbn-i İbban, İbn-i Uzeyme ve Mucemül Kebir'de Taberani rivayet etmişlerdir. Delil olma yönü şudur. Kadın avret olduğuna göre hakkında avret adının kullanılabileceği her tarafını setretmesi ve örtmesi farzdır. Ebu Talib'in İmam Ahmet'ten rivayetine göre şöyle dediği nakledilmiştir. Kadın tırnağına kadar avrettir. Kadın evinden çıktığı takdirde ayakkabısı da dahil hiçbir şeyi dışarıda bırakmamalıdır. Yani kadın ayakkabısını dahi gösteremez. Yani elbisesinin eteği ayakkabısını dahi örtmek zorundadır. Yine şöyle demiştir. Kadının tırnağı dahil her şeyi avrettir. Bunu Şeyhülislam İbn-i Teymiye zikretmiş olup bu aynı zamanda İmam Malik'in de görüşüdür demiştir. Bunu İmam Ahmet bin Hanbel'in Ahkamun Nisa diye müstakil bir risalesi daha var. Orada sahih bir senette İmam Ahmet'ten naklediliyor bu. 10. delil Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sakın kadınların yanına girmeyin. Ensardan birisi ey Allah'ın Resulü ya kayınlar hakkında ne dersin? Yani kadına kocasının akrabaları hakkında ne dersin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kayın ölümdür buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu hadis hicabın farz oluşuna delildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınların yanına girmekten sakındırmış ve erkeğin yakın akrabasını ölüme benzetmiştir. Bu tabir ise bu husustaki sakındırmanın oldukça ileri derecede olduğunu ortaya koyar. Erkeklerin kadınların yanına girmeleri ve onlarla baş başa kalmaları yasak olduğuna göre başka hadislerde de sabit olduğu gibi onlardan ancak perde arkasından bir şeyler isteneceği öncelikle söz konusudur. Onların yanına giren hicabı delmiş olur. Halbuki bu bütün kadınlar hakkında genel bir emirdir. O bakımdan bu buyruk da Allah Azze ve Celle'nin onlardan perde arkasından isteğiniz buyruğu gibi bütün kadınlar hakkında genel bir hükümdür. 11. Evlenmek talebinde bulunan erkeğin evlenmek istediği hanıma bakmasına ruhsat veren hadislerde yüzün örtülmesine delildir. Bu hadisler pek çoktur. Bunları aralarında Ebu Hureyre, Cabir, Mughire, Muhammed bin Mesleme ve Ebu Hümeyd radıyallahu anh'ın gibi sahabelerden bir topluk rivayet etmiştir. Biz bu hususta Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisle yetiniyoruz. O dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden herhangi bir kimse bir kadına talip olduğu takdirde şayet onun ile nikahlanmasına kendisi için yeterli olacak kadarı ile onu görebiliyorsa bunu yapsın. Bunun üzerine ben de onu görmek için gizlenip saklandığım, sonunda kendisini nikahlayıp onunla evleneceğim kadarıyla onu görebildiğim bir kıza talip oldum. Bu hadisi Ahmet, Ebu Davud ve Hakim rivayet etmişler ve Hakim Müslim'in şartına göre sahiptir demiştir. Bu hadisin delil olma yönü birkaç yönden gayet açıktır. Birincisi asıl olan kadınların tesettürü ve erkeklere karşı hicaplı olmalarıdır. Yani ancak nikah için, nikahlanma amacıyla bakması, onu görebilmesi caiz oluyor. İkincisi, evlenme talebinde bulunacak olanın kendisiyle evleneceği hanımı görmesine ruhsat verilmesi bu hususta azimetin varlığına bir delildir. Burada azimet hicaptır. Eğer onların yüzleri açık olsaydı böyle bir ruhsat olmazdı. Zaten herkes görebilirdi. Üçüncüsü, evlenmek talebinde bulunacak olan Cabir radıyallahu anh onun için gizlenip saklanmak yolunu tutmuştur. Böylelikle kendisini nikahlayacak kadar onu görmeye çalışmıştır. Eğer hanımların yüzleri açık olsaydı bu halleriyle girip çıksalardı elbette talip olmak istediği kızı görmek için saklanmaya gerek duymazdı. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Şeyh Ahmet Şakir Allah rahmet eylesin Müsned tahkikinde kendisiyle evlenmek üzere talip olunan kadının görülebileceğine dair Ebu Hüreyre'nin hadisini açıklarken şöyle diyor. Bu hadis-i şerif ve bu anlamda erkeğin talip olduğu hanımı görebileceğini belirten diğer rivayetlerde çağımız inkarcılarından Avrupa'ya kadınlara ve şehvetlerine köle olan günahkarların oyuncak edinmek istediği rivayetlerdir. Onlar bu gibi rivayetleri olmadık yerde delil diye kullanmakta ve bunları sağlıklı İslami anlamlarından uzaklaştırmaktadırlar. Bu anlam erkeğin inceden inceye olmayan ve geçici bir şekilde bakmasıdır. Fakat bu günahkar kafirler alabildiğine inceleyen, tam anlamıyla bir görmenin caiz olduğu kanaatini çıkarmaktadırlar. Bu zındıklardan birisi de Ankara'daki bu Ebu Emre denen deccaldir. Bu da bu manada, yani kadının evlenmek istediği kadına bakması için işte bayağı bakabilir gibisinden sınırı böyle aşan bir pislik. Hatta daha da ileri giderek kadının görülmesi caiz olmayan yerlerinin de görülebileceğini söylemektedirler. Daha da ileri vararak haram olan halvetin cevazına hüküm verdiler. Bu kadarıyla da kalmayarak arkadaşla birlikte oturup kalkmaya kadar işi ileri götürdüler. Yani bunlar da nasıl yapıyorlar bu münafıklar? Mesela adam dükkanına kadınlar toplanıyordu. Karşılarında ders yapıyordu. İşte Ayşe sen söyle, Fatma sen söyle gibi hitaplarla da böyle münafıkça bir ortam hazırlamışlardı. Bu tam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sakındırdığı ortamlardır. Yani bu kadar bu insanlar Ali radıyallahu anh'ın şu tehdidinin kapsam içerisindedirler. O işte sizde hiç kıskançlık yok mu? Gayret kalmadı mı? Yani imandan kaynaklanan gayret hiç kalmadı mı sizde? Duyduğuma göre kadınlarınız pazarlarda, çarşılarda erkek kalabalıkların arasına giriyormuş. Yani tesettür azami bir şekilde yerine getirildiği dönemlerde dahi kadınlarla erkeklerin bir araya gelmelerine, hatta hacda tavaf esnasında bir araya gelmelerine sahabe hep karşı çıkmıştır ve bundan şiddetle sakındırmışlardır. Bunlar ise bunu dini bir mahiyette işte ders için, ilim için diyerek bir de meşrulaştırarak, caiz sayarak yapıyorlar. Tam bir fitne ortamı açmışlardı. Dolayısıyla buraya katılan insanların da ne kadar basiretsiz, bu kadınların ne kadar ahmak olduğunu gösterir. Çünkü eğer haya varsa böyle bir şeyi kimse kabul etmez. Yani ne kadar hoca sıfatında olursa olsun veya ne kadar ilim sıfatı gösterirse göstersin bu kimseler, insanda biraz basiret olur, fıtri değerler olur. Bunu kabul etmek bu fıtratların dejenere olduğunun göstergelerindendir. Bu işte bu Avrupa düzenine uyanların, onların fitnelerine aldananların ortamı bozmasından, fıtratları kirletmesinden naşi, bundan kaynaklanan bir ortamdır. Şeyh Ahmet Şakir devam ediyor. Bunlarda hiç mahsur da görmezler. Allah kahretsin onları. Onların kadınlarını ve onların bu kanaatlerini beğenen herkesi de Allah kahretsin. Bu hususta aralarında günahları en ağır olanlar ise dine müntesip görünen kimselerdir. Halbuki bu din onlardan uzaktır. Allah bize esenlik ihsan etsin ve bizleri dosdoğru yola iletsin. Evet, Allah Ahmet Şakir'e de rahmet etsin. Yani günümüzde hiç aldırış edilmeyen bu meseleye kendi zamanında, ki kendi zamanı dediğimiz 100 sene geçmedi üzerinden, dikkat çekmiş ve uyarıda bulunmuştur. Evet, Allah izin verirse hicabın faziletleri konusuyla da daha sonra devam edeceğiz. Burada bugünlük bırakalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve etubu ileyk.